Ayrım 7. Amit Doldiger çaresiz kalmış olmanın verdiği umutsuzlukla sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Malka yanına gelip ona sarıldı ve kürsüye çıkmasına yardım etti. Nezlenin etkisiyle hıçkırıkları daha da boğuklaşan devlet adamı, orada bulunanların üzerinde öğrencilerin yaramazlığı karşısında eli kolu bağlı, ağlamaktan başka bir şey yapamayan bir öğretmen etkisi yapmıştı. ''Ama biz ne yaptık?'' diye fısıldadı Tisemah Gorviç diğer temsilcilere. ''Belediye organları en güçlü olanın muhtarlığı hak kazanacağını yazmamış mıydı? Şimdi de ağlıyor.'' Meclis üyeleri üstlerine bir çeki düzen verip büyük bir şaşkınlık içinde masadaki yerlerine döndüler. Salona çöken beklenmedik sessizlik dışarıda bekleşen izleyiciler arasında kıpırdanmalara yol açtı. Her kafadan bir ses çıkıyor, camlara öfkeyle vuruluyordu. Doldiger yerinden kalktı. Yer yer çürüyen bacaklarını uğuştura uğuştura kapıya gitti ve bağırışan halkın karşısına dikildi.
''Susun! Susmazsanız bütün köyü kovarım!''
Köy sakinleri Doldiger'in korku veren haykırışları karşısında sustular. Yalnız bir kişi saygı dolu bir sesle bir uyarıda bulunma yürekliliğini gösterdi.
''Ama mühendis bey, kimin galip geldiği belli olmadı daha.''
''İptidai mağara adamları!'' diye tısladı Doldiger ve kana susamış kalabalığa sırtını çevirerek içeri girdi. ''Beyler!'' dedi masadaki yerini alırken. ''Allah aşkına söyleyin, ne oluyor burada?''
Bundan sonraki bir saat boyunca devlet adamı ve sekreteri, kimyon köylülerden belediyenin yürütme organı meclis konusundaki düşüncelerini ağızları bir karış açık dinlediler. Neredeyse bayılacak olan Doldiger giderek artan bir dehşet içinde yapılan açıklamaları dinlerken kafasında orta çağdan kalma olarak biçimlendirdiği köyü daha gerilere, taş devrine attı.
''Arkadaşlar!'' diye aldı sözü Doldiger. Sesi iyiden iyiye zayıflamıştı. ''Medeni insanlar liderlik hakkındaki kararları fiziki kuvvet kullanarak değil demokratik seçim yoluyla alırlar.''
Meclis üyeleri gözlerini kırpıştırarak Doldiger'in son söylediği sözleri tekrarladılar.
''Demokratik seçim ha? Peki niçin?''
''Çünkü kendilerini idare edecek kişileri sadece ve sadece köy halkı seçebilir.''
''Mühendis bey!'' diye atıldı kundura tamircisi. ''Bizim yöntemimiz daha basit değil mi?''
Sabrının son kalıntılarını kullandığını hisseden Doldiger, masaya indirdiği çekiç darbeleri arasında Gorviç'e sözünün kesilmesinden hoşlanmadığını bildirdi.
''Beyler!'' diye döndü sekreterine sert bir sesle. ''Konuşmaları protokol tutanağına neden kaydetmiyorsun?''
''Kaydettim Doldiger!'' diye cevap verdi sekreter saygılı bir sesle ve bir kağıt parçası üzerine karaladıklarını meclis üyelerine okudu. Başkanın girişini müteakip geçici meclis üyeleri Bay Tisemah Gorviç ile Bay Zalman Hasidov arasında bilfiil beledi bir mücadele yer almış ve olayda bir kişi yani mühendis bey yaralanmıştır. Sekreter tutanağı okuduktan sonra hafif bir reverans yaparak büyük bir ciddiyetle yerine oturdu. Doldiger kendine hakim olmak için büyük çaba harcayarak saatini masanın üzerine koydu. Cebinden bir tomar kağıt çıkardı ve en küçük bir yorgunluk belirtisi göstermeksizin iki gün önce hazırladığı açış konuşmasına başladı.
''Sayın meclis üyeleri, zamanımızın az olması sebebiyle sözlerimi kısa keseceğim. Ama konuşmama son vermeden önce köyün arzu ve ihtiyaçlarının ifade bulacağı bu yüksek müesseseyi Kimyon Köyün milattan sonra kurulan ilk meclisini tebrik etmek istiyorum.''
Devlet adamı kendisini dinleyenlere tezahürat yapma olanağı sağlamak için bir an durdu. Bir tek Malka, o da sadece bir kez ellerini çırptı.
''Bu mühim mevkide bulunan herkesi, bu gecenin kardeşlik havası içinde geçmesine katkıda bulunan herkesi tebrik ederim. İşin en mühim kısmını geride bıraktık ama önümüzde daha birçok problem mevcuttur ve bunların ihmale tahammülü yoktur. Burada yeni yerleşme mahalleleri kurmak bahsini müzakere etmek için toplanmadık. Büyük çapta sanayi tesislerinin kurulmasını münakaşa etmek için toplanmadık. Petrol kuyuları açmak niyetiyle toplanmadık. Çevik ve süratli asil atlar yetiştirme meselesini konuşmak için toplanmadık.''
Öğleye doğru saat 11.30 sularında, yani güneş saatinin gölgesi iyice kısaldığı saatlerde, Dorniker beklenmedik bir kalp krizi sonucu açış konuşmasına geçici olarak ara vermek zorunda kaldı. O sıralarda bu alanda az da olsa tecrübesi olan Malka dışında salonda bulunan herkes derin bir uykuya dalmıştı. Berber en ufak bir hayat belirtisi göstermeyen kocaman açık gözlerini Gorniker'e dikmiş uyuyordu. Sekreter ise kulaklarını parmaklarıyla tıkamış, dudakları mutlu bir gülümseme ile yayılmıştı. Dışarıda arada bir petrol lambaları boşuna yanan salona bir göz atan çocuklardan başka kimse kalmamıştı. Onlar da sırayla ana babalarına koşup haber veriyorlardı.
''Hala konuşuyor.''
Aslında Dorniker'in kendisi de sınırı aştığını hissetmiş, Profesör Tannenbaum'un uyarıları kafasında yankılanmaya başlamıştı. Ama dili emirlerini dinlememiş, devlet adamı da ağzından çıkan sözcüklerin akıntısına kendini kaptırmıştı. Dorniker masaya yapışıp da sesi kesilince herkes birdenbire çöken sessizlikten uyandı. Malka yerinden fırlayarak şövalyesini oturttu. Zeev de güçlükle gülümseyen Dorniker'i azarlayarak sırtını ovuşturmaya koyuldu. Ama Dorniker'in kendine gelmesi uzun sürmedi.
''Eve gitsek iyi olacak.'' dedi sekreterine.
Ortalıkta dönenlerden bir şey anlamayan meclis üyeleri yerlerinden kalktılar. Devlet adamı titreyen elini kaldırarak onları durdurdu.
''Zeev'' dedi.
Sesi hırıltılı çıkıyordu.
''Önce manifestoyu oku.''
Sekreter Dorniker'e sitem ve öfke dolu bakışlar attıktan sonra bir gün önce yazdığı temel ilkeleri baş döndürücü bir hızla okumaya başladı.
A. Muhtar meclisin en yüksek idari reisidir. B. Muhtar köy halkı tarafından 6 aylık bir süre için seçilecek, görev süresi icabı halinde uzatılacaktır. C. İlk yasal seçim 2 ay sonra yapılacaktır. O zamana kadar hali hazırdaki statüka devam edecektir. D. Oylama gizli ve demokratik olacaktır.
Meclis üyeleri yorgun gözlerini kapıya dikmişlerdi. Şöyle bir yerlerinden kıpırdadılar. İyiden iyiye sıkıldıkları belli oluyordu. Tarlada 24 saat durup dinlenmeden çalışsalar bu denli yorulmazlardı.
''Sual sormak isteyen var mı?'' dedi Dorniker.
Meclis üyelerinden çıkan tek soru Celeb'in artık gidebilir miyiz üzeri oldu. Devlet adamı son olarak üyelerin belgeleri imzalamalarını istedi. Meclis üyeleri teker teker tutanağın altına adlarını karaladılar. Bir tek kundura tamircisi imza yerine 6 köşeli bir yıldız çizdi. Bu işte bittikten sonra toplantıya katılanlar evlerine koşup çuvalları gibi yataklarına yığıldılar. Sekizinci bölüm. Geula geliyor. Geçici meclisin ilk toplantısının sonuçları Kimyonköy sakinlerince gerektiği gibi anlaşılamamıştı. Toplantıya katılan köy temsilcilerinin son anımsadıkları şey mühendislerin yerinden kalkarak saatini masanın üzerine koyması ve konuşmaya başlamasıydı. Sonradan olanlar sanki belleklerinden uçmuş, yerlerini bir boşluğa bırakmıştı. Öğleye doğru köye çağrılmamış olmasına rağmen kooperatif kamyonu geldi. Sürücü muhtarlıkla ilgili anlaşmazlığı unutturacak bir müjde getirmişti. Devlet adamının karısı Geula yüksek düzeyde bir heyetin başında köye geliyordu. Heyet ertesi sabah Kimyonköy'e varacak, Dorniker ile sekreterini alacaktı. Sürücü de müdür Scholtais tarafından heyeti getiren arabaya tünelden sonra başına bir kaza gelmesin diye köye kadar eşlik etmesi için özel olarak yollanmıştı.
Beyefendi dedi şoför Dorniker'e karmaşık duyguların pençesindeymiş gibi heyecanlıydı. Eve dönüşünüz büyük gürültü koparacak. Kent sokaklarında sizin için zafer gösterileri düzenlerlerse hiç şaşmayın. Nasıl dedi birdenbire şoförün sözlerine ilgi göstermeye başlayan Dorniker. Ne şekilde? Ne demek istiyorsun?
Ne yani dedi şoför, haberiniz yok mu?
Kamyon şoförünün anlattıklarından sonra Dorniker durumu yavaş yavaş anlamaya başladı. Devlet adamı Kimyonköy'e doğru yola çıktıktan sonra ortadan kayboluşu ile ilgili dedikodular yaygınlık kazanmış, hatta büyük çapta bir yolsuzluktan bile söz edenler olmuştu. Ancak kooperatif müdürü Scholtais gerçeği açıklayınca Dorniker günün adamı oluvermişti. artık o yüksek mevkilere dağdağlı siyasal yaşama sırt çevirerek küçük, basit, uzak bir köyde gösterişsiz bir göreve gidip yaşam tecrübesini geri kalmış bir topluluğun emrine veren bir idealistti. Dorniger'in bu atılımı kamuoyunun gönlünü fethetmişti. Hatta karşı partilerin her an saldırmaya hazır gazeteleri bile yaşlı devlet adamının günlük sorunların ötesine geçtiğini, kazanç ve mevki peşinde koşan cücelere yukarıdan, evrenin ta ötesinden bakacak bir düzeye eriştiğini yazmak zorunda kalmışlardı. Dorniger'in bağlı olduğu partinin yayın organı bütün olanaklarını kullanarak olayı en küçük ayrıntısına varıncaya dek verdiği gibi devlet adamının bu atılımını parlak bir terimle etiketlemişti. Dornigerizm. Dorniger'in bu örnek davranışı üst düzeydeki yöneticileri de etkilemişti. Hatta ileri gelen simalardan bazıları uzun bir kararsızlık devresinden sonra insanüstü bir irade göstererek görevlerinden istifa etmiş, gerçek Dornigerizmin özüne uygun olarak evlerini çöle taşımış, rahat ve yüksek düzeydeki yaşamlarına sırt çevirmişlerdi.
''Bir saniye arkadaşlar'' diye coşkuyla kesti Dorniger şoförün sözünü. ''Acaba yanınızda yaptıklarımdan bahseden gazeteler getirdiniz mi?''
Şoför özür dileyerek yanında gazete bulundurmadığını söyledi. Bay Dorniger'in gazetelerin hakkında neler söyledikleriyle hiç ilgilenmediğini, kendisinin böyle şeylere önem vermeyecek bir düzeye erişmediğini sanmıştı. Bu sözler üzerine bir Çin bilgesine yaraşır bir tavır takınan Dorniger, ta içinden şoför olacak o salak herife sövmekten de geri kalmadı. Üstelik yakında kurtulacağı haberi de onu pek sevindirmemişti. Son günlerde Dorniger köylüler arasında kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Şimdi de güvercin gibi aptal bir yaratığın bu denli uzak mesafeden gideceği yeri nasıl bulduğuna şaşıyor, hayvana lanetler yağdırıyordu. ''Sayın Bay Mühendis Bey'' diye sızlandı ufak tefek sarışın kız. ''Ze evi benden ayırmayın. Evde eşyalarını topluyor şimdi.'' Mühendis kızın ağlamasından rahatsız olmuştu.
''Elimden ne gelir kızım? O benim bakıcım.''
''Ama ben onu çok seviyorum.''
Devlet adamı genç kızın inanılmaz saflığı karşısında daha önce de duyduğu öfkenin yeniden kabardığını hissetti. Böyle bir şey olabilir miydi? Kafasında eşyalarını toplamaktan başka düşünce olmayan o huysuz beyinsizin sevilecek ne yanı vardı ki?
''Muhterem genç hanımefendi'' dedi Dorniger Dvorah'a. ''Zev sizin şahsiyetinize hiç mi hiç uymayan bir karaktere sahiptir. İnanın bana.''
''Öyle de zeki ve yakışıklı ki.''
''Yakışıklı ha?''
''Evet, hem de çok gözlüğü de var.''
''Beni iyi dinle dostum'' diye haykırdı devlet adamı. ''Senin meselen hissiyatla değil, ancak ve ancak kadınlara müsavi haklar sağlayan, kanuni meslede dayalı, memleket çapında bir teşebbüs ile hal yoluna girebilir.''
''Herkes benimle alay ediyor'' diye hıçkırdı duvara.
Kadınların gözyaşı dökmesine dayanamazdı Dorniger. Genç kızın bu durumu karşısında sesini ve tutumunu biraz yumuşattı. Kızın saman gibi sarı saçlarını okşayarak konuşmasını sürdürdü.
''Ağlama genç yavrum, ağlama. Bana soracak olursan burada birkaç hafta daha kalabilirim, hatta daha da fazla.''
Dvorah'ın sekreteri üzerindeki etkiye bel bağlayan Dorniger'in umutları uzun ömürlü olmadı. Sekreter öğleden hemen sonra aş evine gidip devlet adamının eşyalarını toplamaya başladı. Dorniger karşısına geçip bir süre onu sessizce izledi. ''Bitirdim Dorniger'' dedi sekreter valizi kapatırken ve sözlerinin üzerine özellikle basarak ekledi.
''Bornozu bıraktım.''
Dorniger'in kızgınlığı bu söz üzerine her türlü denetimden çıktı. Bu beyinsiz köyün ailelerini lekelediği yetmiyormuş gibi kendisiyle Malk arasında var olan yakın ve insancıl ilişkiye dil uzatma cesaretini de gösteriyordu. Devlet adamı iyi yürekli kadına karşı büyük bir sevgi besliyordu. Üstelik son buluşmalarının birinde Malka'nın yeşil hırkayı kendisi için ördüğü ortaya çıkmıştı. Malka ay ışığında ördüğü parçayı Dorniger'in vücuduna yapıştırmış, ince parmaklarını devlet adamının göğsünde gezdirerek ölçü almıştı. Arsız arsız sırıtan bu burnu büyük sekretere bir ders vermenin ya da en azından biraz kızdırmanın zamanı gelmişti artık.
Dinle dostum, dedi yumuşak bir sesle. Meclisi bu gece fevkalade toplantıya çağırmak istiyorum. Mesele ile meşgul oluver lütfen.
Sekreter birden sarardı. Dolniker, Tanrı aşkına yapma. Yarın sabah buradan gidiyoruz.
Biliyorum, bu sebepten toplantının bu akşam yapılmasını istedim.
Meclisin bu toplantısı daha gösterişsiz koşullar altında ama ilkiyle karşılaştırılınca çok daha ılımlı bir hava içinde geçti. Dolniker bu toplantıda meclis üyelerine iki önemli haber iletti. Birincisi, uluslararası ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle ertesi sabah köyden ayrılma zorunda kalması ile ilgiliydi. İkincisinde ise Dolniker zamanın azlığı ve kötüleşen sağlık durumu nedeniyle bir açış konuşması yapamayacağını bildiriyor ve delegelerin bunu hoşgörüyle karşılamasını diliyordu. Haberlerin ikisi de tutanağa düşen kayıtlara göre meclis üyeleri tarafından sempatiyle karşılandı. Anlaşılacağı üzere Dolniker bu toplantıdan önce Zeev'in tutanağı Millet Meclisi'nde olduğu gibi düzenlemesini istemiş, bunu yapmaması durumunda da eve döndüklerinde en ağır disipliner tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğini, yanlış anlamalara yer vermeyecek biçimde bildirmişti. Dolniker bununla da kalmamış, sekreterine manifestonun içeriğini temsilcilere duyurmasını da emretmişti. Zeev emri hemen yerine getirmiş, ancak kurul üyeleri oy birliğiyle belgede yer alan maddeleri ilk kez duyduklarını savunmuşlardı. Üyeler kendi imzalarını kağıdın üzerinde görmeleri üzerine duruma akılları yatmış ama Gorvich bu durumda bile savından vazgeçmeyerek imza yerine bir değil iki yıldız çizdiğini söylemişti. Şimdi bakıcı tarafından düzenlenen tutanak kayıtlarından görüşmelerin nasıl geliştiğine bir göz atalım.
Başkan, muhtarın selahiyetleri ve seçilme şartlarını ana hatlarıyla tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi tafsilata geçebiliriz. Sual sormak isteyen var mı?
Afar Kiş, geçici meclis üyesi. Uzun süredir sormak istediğim bir şey var. Biz niye muhtar seçiyoruz?
Başkan, o da ne demek oluyor arkadaşlar?
Afar Kiş, geçici meclis üyesi. Yani muhtara ne gerek var? Neler yapacak ki bu muhtar? Sessizlik.
Başkan, şaka ediyorsun herhalde dostum. Ama arada bir gülmek de iyidir. Muhtarın vazifesi vergi toplama işlerini önceden tanzim etmek ve tatbikatı kontrol etmektir. Köyde yaşayan her vatandaş imkanları ölçüsünde bütçeyi beslemekle mükelleftir.
Sessizlik.
Başka suali olan var mı?
Afar Kiş, geçici meclis üyesi. Bütçeye ne gerek var?
Başkan, çekicini vurarak. Fazla sual sormasan iyi edersin. Her köyün kendi bütçesinden inşaatlar yaptığını hiç duymadınız mı?
Elipaz Hermanoviç, geçici meclis üyesi.
Hangi köy?
Başkan.
Pek tabii, Kimyon köyü kastediyorum.
Elipaz Hermanoviç, geçici meclis üyesi.
Kimyon köyü nasıl inşaat yapabilir? İnsanlar ev inşa edebilirler ama Kimyon köy sadece bir isimdir.
Protokol müdürü.
Belediye ismi.
Başkan, çekicini vurarak.
Lütfen fazla konuşmayın arkadaşlar.
Protokol müdürü.
Pek tabii mühendis bey.
Yakov Seferadi, geçici meclis üyesi. Amacımızı iyice anladım. Ben de bu köyde vatandaşlar hesabına bir havra kurulmasının zamanının geldiği düşüncesindeyim.
Zalman Hasidov, bil fiil muhtar, geçici meclis üyesi.
Nasıl olsa köyde senden başka dindar yok.
Yakov Seferadi, geçici meclis üyesi.
Ahlaksız kafir.
Başkan, çekicini vurarak.
Aza Hermanoviç, kelimelerinizi seçerek konuşun lütfen.
Bayan Hasidov, bil fiil muhtar ve geçici meclis üyesi Zalman Hasidov'un bakıcısı.
Ben muhtar için bir yazıhane yapılmasını öneriyorum. Zalman bizim dar berber dükkanında köyün işlerini düzenlemekte zorluk çekiyor.
Tısemah Gorvich, geçici meclis üyesi, bağırarak.
Bana bakın, bütçeden bir kuyu açalım, tamam mı?
Başkan,
nihayet biraz kıpırdanmaya, hayat belirtisi göstermeye başladınız.
Bu sözler daha sonra başkanın emriyle tutanaktan çıkarıldı. Zalman Hasidov, bil fiil muhtar, geçici meclis üyesi.
Kuyu iğrenç bir şeydir.
Başkan, çekicini vurarak.
Aza Hasidov, ihtar ediyorum. Fikrimce kuyu açma çalışmaları köyün işsizlik meselesinin halledilmesi yolunda uygun bir teşebbüs olabilir.
Tısemah Gorvich, geçici meclis üyesi.
Bakın işte aramızda anlaşamıyoruz.
Başkan,
Bir de köyün işsizlerine soralım bakalım ne diyecekler.
Elif Azermanoviç, geçici meclis üyesi.
Köyde işsiz yok ki.
Uzun sessizlik. Protokol müdürü. O halde Kimyonköy'de hangi yollardan işsizlik yaratabileceğimizi düşünelim. Başkan çekicini vurarak.
Soson. Sessizlik. Yüksek müsaadenize tesis meselesini reyinize tevcih ediyorum. Muhtar için yazıhane inşa edilmesine taraftar olanlar ellerini kaldırsınlar.
Bay Hasidov elini kaldırdı.
Şimdi de kuyu açılmasını isteyenler elini kaldırsın. Yalnız bir elinizi kaldırın lütfen. Bay Gorviç elini kaldırdı.
Ne oluyoruz arkadaşlar? Her delege bir tutum takınmak zorundadır. İkinci tur oylamaya geçiyorum.
Sonuç değişmedi.
Arkadaşlar buna provokasyon denir.
Protokol müdürü. Sayın mühendis bir de önerilere karşı olanların sayısını saptayalım. İstek kabul edildi.
Arkadaşlar kuyuya karşı olanlar el kaldırsın.
Bay Hasidov, Bay Seferadi ve Bay Kiş ellerini kaldırdılar.
Şimdi de muhtar için yazıhaneye karşı olanlar kaldırsın.
Bay Gorviç, Bay Hermanoviç ve Bay Kiş ellerini kaldırdılar.
Sayın mühendis, her iki tesis için ikişer kişi olumlu oy verdi.
Başkan, biliyoruz Aza Kiş, elini iki kere kaldırdı.
Afar Kiş, geçici meclis üyesi.
Ben herkese dost kalmak istiyorum.
Başkan, arkadaşlar, bu anda köyün menfaatleri söz konusudur.
Afar Kiş, geçici meclis üyesi.
Herkes dost olsun, köyün menfaatleri açısından.
Başkan, toplantıya kısa bir ara veriyorum.
Başkanın isteği üzerine Malka delegelere çay ve pasta dağıttı. Heyecanlı konuşmalar herkesin hoşuna gitmişti.
Muhtarın yazıhanesi sudan ucuza mal olur diye ikna etmeye çalıştı Bayan Hasidov meclis üyelerini yemek sırasında. İki oda yeter. Biri Zalman için, diğeri de bekleme odası. Belki bir oda daha eklenir. Zalman'ın beklemelerini istemediği kişiler için.
Dorniker kadının yöneticilik yetenekleri karşısında gerçekten şaşırmıştı. Ama Bayan Hasidov başka alanlarda da yetenekli olduğunu gösterdi. Afar Kişi, denge unsuru, salonun tenha bir köşesine çekip onunla samimi bir söyleşiye daldı.
Zalman'ın siyah bir pantolonu var. Altı iyiden iyiye parladı. Bilfiil muhtarlığına yakışmıyor. Pantolonu ters yüz edip ütülemek gerekecek. Bu iş için gerekli ücreti ödemeye hazırız.
Pek tabii Bayan Hasidov dedi terzi. Muhtar beye uygun harika bir pantolon dikeceğim.
Kısa aradan sonra Dorniker kamu tesisleri konusunu yeniden karşı oya sundu. Muhtar yazıhanesine karşı bu kez yalnız iki el kalktı. Tsemah Gorviç, geçici meclis üyesi.
Afar, seni alçak. Biraz önce bu öneriye karşı oy kullanmıştın.
Afar Kiş, geçici meclis üyesi.
Senin de ters yüz edilecek pantolonun varsa işin olur.
Ters yüz terimi ihtilal terimine çağrışım yaptığı ve ifade ettiği anlamın yanlış yorumlara yol açacak nitelikte olduğu iddiasıyla başkanın emri üzerine tutanaktan çıkarıldı.
Başkan, meclis muhtarlık binası inşaı lehinde karar almış bulunmaktadır.
Bayan Hasidov'un bulunduğu köşeden tezahürat.
Şimdi de geriye yalnız vergi meselesi kalıyor.
Sessizlik.
Arkadaşlar her şeyi benden mi bekliyorsunuz? Lütfen vatandaşlara konulacak vergiyle ilgili olarak yapılacak işleri kendiniz tespit etmeye çalışın.
Sessizlik.
Bu konuda sahip oldukları gayrimenkul göz önünde tutulabilir mesela.
Zalman Hasidov, bilfiil muhtar, geçici meclis üyesi.
Olmaz mühendis bey. Benim büyükçe bir arazim var. Evlerdeki oda sayısı göz önünde tutulsun.
Tsemah Gorviç, geçici meclis üyesi.
Allah seni kahretsin Zalman.
Başkan çekicini vurarak.
Arkadaşlar müzakerelere şahsiyet karıştırmayın lütfen.
Yakov Sefarati, geçici meclis üyesi.
Çocuk sayısını temel alsak.
Elipaz Hermanoviç, geçici meclis üyesi.
Bu yaratığın benim mutfağıma burnunu soktuğunu düşündükçe.
Bu cümle tutanaktan çıkarıldı. Başkan çekicini vurarak,
beyler, beyler, beni bu egosantrik üslubu protesto ettiğimi beyan etmek mecburiyetinde bırakıyorsunuz.
Tsemah Gorviç,
dinle Zalman, senin hakkında konuşuyorlar.
Zalman Hasidov, ben üslup değilim. Lüks vergisine esas olarak kooperatiften yaptığınız alışverişin alınmasını teklif ediyorum. Meclisin çoğunluğu bu öneriyi reddetti.
Peki o halde sığır sayısı ölçü olarak kabul edilsin.
Meclisin çoğunluğu bu öneriyi reddetti.
Kanepe sayısı, meclisin çoğunluğu bu öneriyi reddetti. Köpek sayısı, şamdan sayısı.
Zalman Hasidov, bilfiil muhtar geçici meclis üyesi.
Bütün bunlar hepimizde var.
Protokol müdürü, sayın mühendis, izninizle zamanın azlığına ve en basit mantıki muhakemenin konunun değişik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ortaya çıkaracağına dikkatinizi çekmek istiyorum.
Başkan, iyi ya, haydi bakalım.
Protokol müdürü, arkadaşlar hiçbirinizde olmayan bir şey var mı?
Elipas Hermanoviç, geçici meclis üyesi.
Bir keresinde evlerimizdeki dolapların çok küçük olduğundan yakınmıştık.
Meclis öneriyi oy birliğiyle kabul etti. Bugün yapılan geçici meclis toplantısında alınan kararlar şunlardır. Muhtarlık binası inşaatı için iş bu protokolün imzalandığı sırada evinde 3 kapılı bir dolap bulunduran her vatandaş 3 kooperatif lirası tutarında ve bir kereye mahsus lüks vergisi ödeyecektir.
Afar kiş kıymet takdiri işlerini yapmakla vazifelendirilmiştir.
Kimyonköy Geçici Meclisi adına Elipas Hermanoviç, Zalman Asidov, Afar Kiş, Yakov Seferadi.